Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'ın neredeyse bir hediye
verdi. Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.
Eksen'den herkese merhabalar. Bugün 10 Ocak 2019 Perşembe, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Önümüzdeki yarım saat içerisinde size dünyadaki son gelişmeleri aktarmaya çalışacağım. Özellikle Amerikan heyetinin hafta başında Ankara'daki temasları sonrası Suriye'den çekilme meselesinde verilen mesajlar var. Yine İdlib'de cihatçı grupların, özellikle El-Kaide'nin devamı HTŞ giderek kontrolü ele almasının Rusya bağlamında, Rusya-Türkiye ilişkileri bağlamında yeni olası etkileri tartışılıyor. Böyle pek çok başlığımız var ama bugün daha farklı bir konuya eğilmeye çalışacağız. Dün aktarmıştım size, Hindistan'da Hindistan tarihinin en büyük grevi gerçekleşiyor. 150 milyondu ama katılanlar da oldu. 200 milyonla da ifade ediliyor. Tarihi bir vaka. Tabii Hindistan nüfusunu da dikkate almak lazım ama 10 sendika ülke çapında aşırı sağcı Narendra Modi hükümetinin neoliberal politikalarına isyan bayrağı açtılar. 2 günlük genel grevle hayatı durdurdular. Pek çok konu tartışılıyor. Hakikaten neoliberalizmin dünya çapındaki sıkıntılarını anlamak bakımından Hindistan örneğine bakacağız. Çünkü gelecek yılda Hindistan'da seçimler var ve Modi hükümeti bu grev karşısında sessizliğini de koruyor ve durumu parlak değil. Hayatı yaratanların, üretenlerin hayatı sarsma gücü anlamına geliyor tabii ki grev dediğimiz olguda ve Hindistan'da bu kadar geniş ölçekli bir biçimde bu gerçekleştiriliyor. Nedenleri, olası sonuçları, bütün bunları konuşmaya çalışacağız. Dış haberci arkadaşımız Meriç Şenyüz, gazeteci yazar Meriç Şenyüz programın ikinci yarısında stüdyoda konuğumuz olacak. İlk yarıda da yine Suriye etrafındaki resim ve dünya çapında gelişmeleri size aktarmaya çalışacağım. Frekanslarımı tekrarlamak istiyorum. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91.0, Bursa'dan 101.4, Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, internet üzerinden bizi dinleyebilirsiniz. Cep telefonlarınıza indireceğiniz Sputnik uygulamasından da yine bizi dinleyebilirsiniz. Akşama 11 ile 12 arasında tekrarımız var. Yine söyleşimizde, stüdyodaki söyleşimizde Sputnik'in YouTube kanalından yayınlanacak, canlı yayınlanacak. Onu da Sputnik'in YouTube kanalından izleyebilirsiniz. Başlayalım. Evet, Suriye tabii yine Türkiye'nin bölgesinde öne çıkan mesele. Dün akşam saatlerinde Suriye Ulusal Güvenlik Bürosu Başkanı Ali Memlük'ün birkaç gün önce Suudi Arabistan'a ziyarette bulunduğu iddiası gündeme düştü. Biz bir süredir biliyoruz, Arap Birliği toplantısı olacak Mart ayında Tunus'ta ve Suriye hükümetinin yeniden Arap Birliği içerisinde yerini alması söz konusu. Araplar da yeniden organize oluyorlar demek lazım Suriye meselesinde. Birleşik Arap Emirlikleri Şam'da yeniden büyükelçilik açmıştı, bunu biliyoruz. Şimdi Suudi Arabistan'la da alttan alta temasların devam ettiğine işaret bu son gelen haber. Sürpriz bir ziyarette bulunması dikkat çekici, yeniden bir uzlaşma aranması. Çünkü biliyorsunuz Suudi Arabistan, Körfez ülkeleri, Türkiye Türkiye ile birlikte Şam'da rejimi değiştirmek üzere Amerika Birleşik Devletleri ile birlikte yıllarca çalışmışlardı ama başarı kaydedilemedi. Bu aynı zamanda Arap Birliği'nin yenilgisini kabul etmesi ve Suriye hükümetiyle, Suriye'nin seküler hükümetiyle uzlaşma sağlamak zorunda kalmasına da işaret ediyor. Mısır Dışişleri Bakanı Suriye Cumhurbaşkanı Beşar Esad'a çağrı yapmıştı. En son Arap Birliği'ne dönüş için gerekli hazırlıkları yapın diye. Dolayısıyla Suudilerden de bir açılım mı gelecek diye bakılıyor. Ocak sonlarında, ortalarında Lübnan'da bir ekonomi zirvesi olacak. İşaretlerini de buradan alabileceğiz gibi gözüküyor. Avrupalıların da Şam'da elçilikleri açmak için temaslar kurdukları yolunda dün Suriye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Faysal Miktad'ın açıklamaları vardı. Özellikle İtalya'dan da bahsediliyor bu konuda. Hangi ülkeler olduğunu henüz bilmiyoruz. En son Fransa, Suriye'de askeri varlığı var. Yasa dışı, uluslararası yasalara aykırı olarak biliyorsunuz. Siyasi çözüm olursa çekiliriz diye kibirli bir açıklama geldi Fransa'dan. Onu da aktarmış olayım. Suudi Arabistan'a Ali Memlük gitmiş. Bu arada Mekke'yi de Kabe'nin de içinde yer aldığı Mescid-i Haram ve çevresini hamam böcekleri ve çekirgeler basmış. Öyle bir haber vardı dün akşam. Onu da size aktarayım. Cumartesi gecesi ortaya çıkmış ve çok şaşırtmış bölge sakinlerini. Uzmanları da şaşırtmış vaziyette. Suriye yönetimi bu arada Türkiye'nin askeri müdahalesi ve işgaline karşı Suriye Kürtleriyle yeniden temaslar kurduğu ve bu konuda da iyimserlik içerisinde olduğunu aktarıyor. Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Faysal Miktad'ın dün yaptığı bu açıklamayı da size aktarmıştım yayın sırasında. Kürtlerin Suriye Devleti'ne geri dönmeleri için lehte şartların oluştuğu tespitini yapmıştı Suriyeli bakan, ki Reuters haber ajansı da Suriyeli Kürtlerin Şam hükümetiyle anlaşmak için yol haritasını Moskova'ya sundukları yolunda geçen hafta haberler gelmiş. Tabii bütün bunlar Trump'ın çekilme kararı, her ne kadar ağırdan alacaklarını dile getirseler de Trump'ın çekilme kararını duyurmuş olmasından sonraki gelişmeler. Bu çekilme gerçekleşecek mi? Ne olacak? Koşulları ne olacak? Tabii burada kendisine doğrudan ulusal güvenlik meselesi algılayan Türkiye ne yapacak? Operasyondan bahsediliyordu daha öncesinde. Amerikan heyetinin gelmesi pek de bir şey değiştirmedi. Türkiye ile Amerika arasında bir uzlaşma sağlanamamış gibi gözüküyor. John Bolton Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmeden çekip gitmişti. Biraz da bilerek mi yaptı diye de tartışma da yarattı. Suriye'den çekilmeyi koşullara bağlamıştı kendisi. En başta da Kürtlerin korunması diye bir şart ortaya koymuştu. Ankara'yı kızdıracağını bile bile bunu söyleyip gitmişti. Amerikan yönetimi içerisinde, Trump'ın ekibi içerisinde de bir bölünmüşlük oldu. Yolunda rivayetler, haberler eksik değil. En son Al Monitor sitesi buna yer verdi. John Bolton'la Dışişleri Bakanı, yani Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'la Dışişleri Bakanı Mike Pompeo arasında da farklı yaklaşımlar bulunduğunu öne süren bir makale de yayınlandı. Şimdi tabii ki Bolton İsrail'den sonra Türkiye'ye geldi ve buradan gitti ama Pompeo'nun Orta Doğu ve Körfez turunun sürdüğünü aktarmak gerekiyor. Pompeo en son dün Irak'ı ziyaret etti. Biraz da sürpriz bir biçimde hem Bağdat'a gitti, oradan Erbil'e de geçti. Suriye, Irak, Kürdistan bölgesel yönetimiyle de temaslarda bulundu. Ve Suriye'den çekilme konusunda Başkan Trump'ın kararı kesin mesajını aktardı. Ve ayrıca Türkiye'nin Suriyeli Kürtleri koruma konusunda kendilerine güvence verdiğini yineledi. Dikkat çekici bir şey bu Pompeo'nun tutumu. Bu arada CNN International Bolton'un Ankara temaslarında Suriye'den çekilme konusunda çizdiği ana hat planına yer veren bir haber yapmış. Madde madde sızdırılan bir plan. Aslında sonu belirsiz bir çekilme sürecine işaret ediyor. İçerik olarak da bilmediğimiz çok fazla farklı bir şey yok açıkçası. Türkiye'nin güvenlik endişelerine müzakere edilmiş bir çözüm aranması, tüm sivillerin korunması. İşte TANAF'da bu arada Güney Hattı'nda Amerikan askeri varlığı var. Orada İran destekli grupların çekilmesine bağlıyor bütün meseleyi aslında. IŞİD karşıtı askerlerin ölçülü, düzenli, somut şekilde çekilmesi gibi muğlak ifadeler yer alıyor. Geriye kalan militanların, IŞİD'den kalan militanların yenilgiye uğratılması gibi ifadeler yer alıyor. Türkiye'nin IŞİD karşıtı koalisyonu diye diğer üyeleriyle örgüte karşı operasyonları devam ettirmesi, hava sahasında ihtilaf yaşanmasının önlenmesi için işbirliği yapılması, Suriyeli muhalif grupların elindeki yabancı IŞİD savaşçılarının serbest bırakılmaması gibi bir takım hususları gündeme getirdiği yer alıyor Bolton'un. Aslında temel de çok farklı olmasa bile yaklaşım farklılığı, tabii Pompeo'nun tarzındaki farklılık dikkat çekiyor. Bu arada Erbil'de de Kürdistan Bölgesel Yönetimi ile temaslarında yeniden Kürtlerle bir yeni bir anlaşma imzalaması ABD'nin Rudav'a yansıyan haberde buydu. Kürdistan Bölgesi Güvenlik Konseyi Müsteşarı Mesrur Barzani görüştü Pompeo'yla ve o bu yeni anlaşmayı gündeme getirdi. Onlar Rojova'daki duruma da değinmişler. Rojova diye onlar da kullanıyorlar Suriye'nin kuzeydoğusundaki bölgeyi ve yeni savaşa yol açacak tehditler engellenmeli mesajı vermişler Amerikalılara. Amerika'da Türkiye'nin endişelerini paylaşan Trump yönetimi yetkilileri ya da önde gelen cumhuriyetçiler diyelim, onlardan bir tanesi de Lindsey Graham ki çekilmeye karşı çıkmıştı Lindsey Graham. Daha sonra Trump'la görüşünce tamam ben ikna oldum zaten ortaya bir takım koşullar koyuyor başkan demişti kendisi. Bu sefer biraz daha Türkiye'ye yakın bir açıklama yapmış ve Türkiye'nin endişeleri konusunda hassas olduğunu söylemiş. Hatta yakında Türkiye'ye gelebileceğini de aktarmış. Daha önce oysaki Kürt müttefiklerimizi korumamız lazım diye açıklamalar yapmış ve Ankara'yı kızdırmıştı. Ankara'dan yanıtlar da gelmişti kendisine. Şimdi tabii Trump'ın bu çekilme kararında ısrar etmesi ama bunun nasıl yapılacağının bilinmemesi, güvenlik ekibindeki tartışmalı tablo herkesi düşündürüyor. Bütün bunların gerçekliği konusunda soru işaretleri yaratıyor. Amerika'nın müttefiklerinde soru işaretleri yaratıyor. Başta Ankara olmak üzere ama Kürtlerde de yaratıyor aynı şekilde. Rusya zaten temkinli bir biçimde izliyor ne olup biteceğini, onu belirtmek lazım. Eski Amerikan Savunma Bakanı Obama'nın ilk savunma bakanı ilk dışişleri bakanı, savunma bakanı pardon, dışişleri bakanı nereden çıktı? Chuck Hagel de konuşmuş CNN televizyonuna ve asıl tabii Obama büyük bir dış politika hatası yaptı. Biz bu Suriye meselesinde gereken adımları atmadık, net bir politika ortaya koyamadık. Onun için işler buraya vardı demiş. Şimdi bugün de NATO ortaklarımız, Orta Doğu'daki ortaklarımız Suriye politikanız nedir, ne yapacaksınız, ne yapmaya çalışıyorsunuz diye beni sıkıştırıyorlardı. Ama yoktu bu politika ve bugün de farklı değil bu durum. Amerika küresel liderliğini bitirmiş durumunda diye vurgulara yer vermiş Chuck Hagel. O dönemde de benim hatırladığım Chuck Hagel Suriye'ye müdahale edilmesine itiraz ediyordu. Amerika'nın askeri militarist yayılmasına itiraz ediyordu. Onu da belki anımsatmak gerekiyor. Şimdi ne olacak? Amerika bu çekilme meselesini nasıl idare edecek? Müttefikleri nasıl idare edecek? Hakikaten bir sıkışma durumu var. John Bolton'ın bu kadar koşullar ortaya sürmesine Trump ne diyecek? Bir de ona bakmak lazım. Trump'ın bütün mesajları frene basmış olsa bile çekilmenin muhakkak olacağına işaret ediyor ki bunu Pompeo da tekrarladı. Aynı şekilde çekilmeden o da bahsetti. Göreceğiz. Trump'ın tabii iç politikada sıkıntıları var. Dün akşam kongre liderleriyle şu meşhur Meksika'ya çekilecek olan duvar meselesi. Hani Trump Game of Thrones dizisine atıfla duvar geliyor diye böyle bir takım fotoğraflarını da yayınlamış, fotoğrafını koyarak da niyetini beyan etmişti ama ara seçimlerden sonra kongrede her istediğini yapabilecek durumda değil ve temsilciler meclisiyle inatlaşma var. İstediği 5.7 milyar doları vermiyor kongre, finanse etmiyor. Buraya bir duvar çekilmesine ki aslında duvarın bir kısmı çekildi de bu arada ama bunun parasını ödetecek yer bulamıyor Trump ve kongre liderleriyle yaptığı toplantıyı terk etmiş Trump. Masaya vurup kesmiş ve çıkmış. Sonra da tamamıyla zaman kaybı, bay bay dedim diye bir tweet attı. Herkesi şaşırttı. Bir Amerikan başkanlarının bu olayları, bu politik olayları bu üslupla ele almasına Amerikalılar hakikaten çok da alışkın değil. Şimdi bu didişmenin tabii Amerika'ya bedeli federal hükümetin kapanması. Milyonlarca insan ortada, çalışamıyorlar da izne çıkıyorlar vesaire. Böyle absürt bir manzara var Trump'ın içerideki pozisyonunda. Hükümetin kapalı olduğu Amerika'da çalışanlara para kazanma önerisi ortaya koymuş Sahil Güvenlik Teşkilatı örneğin. İşte önerilerde bulunuyorlar, işte çocuk bakıcılığı yapın, köpek gezdirin falan diye. Böyle de tuhaf bir Amerika var ortada. Bir de Trump Çevre Koruma Ajansı Başkanlığı'na geçmişte kömür alanında lobicilik yapan Andrew Wheeler'ı aday göstermiş. Çevrecileri de isyan ettirecek hakikaten şekilde, nefes alamayacağız bu gidişle diyor Amerikalılar. Suriye'ye dönüyoruz. İdlib Türkiye'yi çok yakından ilgilendiriyor. 15 Ekim itibariyle Türkiye'nin oradaki radikal unsurları temizlemiş olması gerekiyordu. Ama onların temizlenmesi ne kelime? Tam tersine Türkiye'nin desteklediği, ılımlı olduğu söylenen grupları tepeledikleri anlaşılıyor. Çok sayıda militanını Nusra, büyük miktarda silahı İdlib'in güneyine sevk etmekte ve Suriye ordusuna her an saldırabilirler. Halep'in batısında kontrol altına almış durumdalar. Tehlikeli bir durum çünkü Türk askerleri de onlara rehin vaziyette gözlem noktaları kurulmuştu hatırlarsanız. Şimdi tabii böyle olunca durum Rusya'nın ve Suriye'nin oradaki cihatçı grupları temizleme hakkı doğuyor kendi toprakları içerisinde. Dolayısıyla böyle sıkıntılı manzara devam ediyor. Buna da önümüzdeki günlerde bakacağız daha yakından elbette. Türkiye ne yapmalı, ne yapabilir, kontrol edebiliyor mu? Bu arada tabii asıl sorun İdlib de bunları kontrol edemezken Fırat'ın doğusunda ne yapılabilir? Hava sahası üstünlüğü yokken ne yapılabilir vesaire? Bu soruların cevapları henüz yok. Ama tabii bu gelişmeler dikkatleri yeniden Rusya'ya çeviriyor. Sergey Ribakov'un Dışişleri Bakan Yardımcısının açıklamaları oldu. Hindistan'da düzenlenen bir konferansta kendisi konuşmuş. Suriye ile ilgili kendilerinin bir gizli gündemi olmadığını, Amerika ile diyaloğun devam ettiğini, bütün aktörlerle yaklaşımlarını paylaştıklarını söylemiş. Şeffafız biz demiş kendisi. Türkiye ile de tüm zorlukları aştıklarının altını çizmiş. Trajik olaylar yaşandı ama bunların hepsini aştık demiş. Zaten tarih boyunca Türkiye ile zor dönemlerden geçtiklerini dile getirmiş. Türkiye ile İran'ın bölgedeki rolünün de farkında olduklarını belirtmiş vaziyette. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu arada Rusya Savunma Bakanı Sergey Shoigu ile İdlib'i görüştüklerini belirtelim. Mutabakatı ele aldılar. Soçi mutabakatı çerçevesinde Türkiye kendisini bir takım garantiler ortaya koymuştu. Bir misyon altına sokmuştu alenen. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da İdlib muhtırası uygulanması için çalışıyoruz ifadelerini kullanmış idi. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun değerlendirmeleri var bugün hem Rusya hem Amerika ile alakalı. Türkiye'nin YPG'ye yönelik operasyonun Fırat'ın doğusunu kastediyor. Amerika'nın çekilmesine bağlı olmadığını savundu Çavuşoğlu. Amerika içerisinde Trump yönetimi içerisinde sıkıntılar olduğunu dile getirdi. Amerikan güvenlik ekip birimleri Trump'ı caydırmak istiyor ifadelerini kullandı. Türkiye'de genel olarak böyle bir değerlendirme söz konusu. Türkler Kürtleri katletmesin söylemini eleştirdi. Trump'ın verdiği söz bizim için geçerlidir dedi Çavuşoğlu. Türkiye'nin yine Suriye'de IŞİD'le mücadeleyi devam ettirme gücüne sahip olduğunu dile getirdi. Amerika'nın işte askeri üsleri eğer buralar boşalacaksa bir şekilde siyasi çözümle yerel yönetimlere bırakılacaktır. Sonra işte merkezi hükümete bırakılır vesaire dedi. Pompeo'nun ve Trump'ın Türkiye'ye gelme sözü olduğunu söyledi. Rusya gerçekleri gördü. YPG herkesi kullanmaya çalışıyordu ama Rusya gerçekleri gördü diye bir saptama yapmış kendisi. Bir de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesiyle ilgili konuşmuş. Demiş ki birincisi iki görüşme planları. Birincisi ikili görüşme demiş. Soçi'de başlayan diğeri de Soçi'de başlayan üçlü görüşme demiş. Önümüzdeki haftalarda arkadaşlarımız çalışıyorlar. Ruslardan tarih teklifini beklediklerini dile getirmiş. S-400 anlaşmasına da hemen vurgu yapmış. Yani burada Amerikalılarla bu müzakereler tutmadı. Tekrar biz bir Rusya'ya mesaj verelim var burada. Demiş ki Patriot için ABD ile anlaşabiliriz ama S-400 konusunda dayatma olursa olmaz. S-400'lerden vazgeçmeyiz mesajını vermiş. Tabii şimdi Çavuşoğlu böyle bir Putin-Erdoğan görüşmesinden bahsediyor ama henüz Rusya'dan bir açıklama olmadığını belirtmek lazım. Kremlin sözcüsüne sormuşlar. Çavuşoğlu böyle böyle dedi önümüzdeki haftalarda gerçekleşecek diye sormuşlar iki görüşme. Böyle bir zirve uzun zamandır konuşuluyor. Tarihi henüz belli değil. İfadelerini kullanmış Peskov. Yani durumda şu an için, şu an itibariyle diyelim bir değişiklik gözükmüyor. Evet. Bakıyorum Orta Doğu'dan diğer başlıklar. Hamaney, İran'ın dini lideri Amerika'yı birinci dereceden ahmaklar yönetiyor diye bir açıklama yapmış. 8 Ocak 1978 ayaklanmasının yıl dönümü vesilesiyle konuşmuş. Demiş ki ABD'li bir devlet adamı bir süre önce teröristlerin arasında yaptığı bir konuşmada 2019 yılbaşını Tahran'da kutlamayı ümit ediyorum demişti. Üzerinden günler geçti. ABD'nin hesapları böyle çıkar ama onlar hesaplarından ve öngörülerinden gurur duyarlar demiş. Bolton'u eleştirmiş aynı şekilde deliliğe vuruyorlar demiş. Bazı Amerikalı yetkililer delilik numarası yapıyor. Ben bunu kabul etmiyorum demiş. Yenilgileri benzersiz olacak demiş. Bu arada İran'ın bir Amerikalı askeri tutukladığı iddiası ortaya atılmıştı. İran Dışişleri Sözcüsü Berham Kasimi bunu doğrulamış. Eski Amerikan donanması mensubu Michael White, ülkenin doğusundaki Horasani Rezervi eyaletinin başkenti Meşhed'de tutuklanmış. 46 yaşında. Temmuz 2018'den bu yana İran'da tutukluymuş. Oraya gitme sebebi de ailevi sebepler. Kaliforniyalı İranlı kız arkadaşını görmek üzere gitmiş ve tutuklanmış. Yeni bir gerginlik başlığı olacak gibi gözüküyor. İran bu arada Avrupa Birliği ile işbirliğini gözden geçirmeye hazırlanıyor. Rivayet o ki nükleer anlaşmadan da çıkabilir İran, böyle iddialar ortaya atıldı ki söylemişlerdi daha önce. Eğer Amerikan yaptırımlarını AB kanadı değiştirecek bir tutum takınmazsa biz çekileceğiz bu işten diye. Bir de Ahvaz saldırılarının arkasında Batı'da hoşgörüyle karşılanan İran rejim karşıtı gruplar var. Onlara yönelik İran'ın Avrupa'daki faaliyetleri de Avrupa'yı rahatsız ediyor. Ortada böyle bir kriz var. Eski İsrailli bakan, İsrail tarihinde casuslukla suçlanan en üst düzey isim Gonen Segev, can düşmanı kabul edilen İran'ın hesabına casusluktan 11 yıl hapse mahkum edilmiş vaziyette. Teyit edilmişti. 6 yıl boyunca casusluk yapmış kendisi. O bilgiyi verelim. Eski CIA direktörü David Petraeus, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i NATO için en büyük hediye diye nitelendirmiş. Yine bu Ribakov'un katıldığı, Rus Dışişleri Bakan Yardımcısının katıldığı konferansta konuşmuş, orada yapmış. Putin iktidara gelmesiyle ittifak varoluşu için yeni bir gerekçeye sahip oldu. Ya Putin var diye ittifak var demeye getirmiş. Ne yani, hep böyle uydu liderler olunca ittifaka gerek olmayacak mı, onu mu kastediyor diye hemen insanın aklına geliyor. Ama bu sayede diyor, yani bağımsızlık bu durumda da aslında tam da Putin'in istediği şeyi söylüyor. Egemenlik, bağımsızlık, her şeyi teminat altına alan Rusya lideri oluyor. Bu arada kendi vatandaşlarının gözünde öyle olacak tabii. Ona karşı da Amerika yeni jeopolitik düzen kurabiliyor. Halbuki bir kukla bulsalar hiç böyle NATO'ya falan gerek kalmayacak bu söyleme göre. Efendim, Çin insansız hava aracı Skyhawk'ı test etmiş, görüntülerinde yayınlamış. Çin yeni yükselen güç, askeri anlamda da yeni ataklar yapmakta. Almanya'da Müslüman kardeşler tartışması başlamış. Çünkü Türkiye'deki Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Almanya şubesi olarak faaliyet gösteren Diyanet İşleri Türk İslam Birliği bir konferans düzenleyip Müslüman kardeşler temsilcisini de ağırlamış. Alman siyasetçiler de terörist grup ağırlanıyor bu kadar rahat ve Almanya'da yaşayan Müslümanlara ihvancıların tesir etmesi bizim için kabul edilmez diye açıklamalar yapmışlar. Bir kısım siyasetçi, Hristiyan Sosyal Birlik yönetiyor Bavyera eyaletini mesela. Onlar Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin Almanya Anayasayı Koruma Federal Dairesi tarafından izlemeye alınmasının ihtimal dışı olmadığını söylemiş. Biliyorsunuz neo naziler gibi grupları, aşırı sağcı grupları izleyen bir teşkilat aslında bu. İhvancıları da aynı kategoriye yerleştirmiş oluyor. Müslüman kardeşler anayasayla uzlaşmayan bir duruşu temsil ediyor. Yani devlet burada çok dikkatli olmak durumunda demiş bu Bavyera Eyaleti'nin İçişleri Bakanı Joachim Herman. Onu da belirtelim. Eski Yeşiller Eş Başkanı Cem Özdemir ise bu Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'nin bu faaliyetinden ötürü Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sorumlu tutmuş. Erdoğan'ı Köln Konferansı gibi etkinlikler üzerinden uzun kolunu Avrupa'ya uzatmakla suçlamış. İslamcılığı yani Avrupa'ya bu şekilde taşıyorlar demeye getirmiş. Norveç Savunma Bakanı Avrupa'da savaş patlak verebilir öngörüsünde bulunmuş. Frank Bakke-Jensen askeri birlik toplantısında yapmış bu açıklamayı. Çatışma olursa İskandinavya'daki ülkeler için ciddi sonuçları olur demiş. Özellikle işte göç meselesi, silahlı çatışmalar, ekonomik sorunlar, göç krizi oralarda da etkisini hissettiriyor. Onu da belirtelim. Evet. Bir ara verelim. Arkadaşlar size bir müzik çalsınlar. Bu arada da biz de stüdyoyu hazırlayalım. Meriç Şenyüz Hindistan'daki tarihi grevi konuşmak üzere birazdan stüdyoda benimle birlikte olacak. Görüşmek üzere diyelim. Bizden ayrılmayın.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız biraz da var. Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Şimdi telefon hattımızın diğer kısmında bir konuğumuz yok. Yanımızda var Meriç Şenyüz. Ben şimdi kulaklıkları çıkartacağım. Değişik bir meseleyi konuşacağız bugün. Meriç hoş geldin yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda. Öncelikle teşekkür etmek istiyorum sana. Şu yüzden ya bugün ikimiz için de önemli bir gün aslında. 10 Ocak Dünya Çalışan Gazeteciler
evet.
Günü. Ama ikimiz de şu an yazamayan gazeteciyiz. yani sen yine programını yapıyorsun. Çok sağ ol. Beni de yani takip edenler varsa, yazılarımı merak edenler varsa artık yazamadığım için Twitter Medium.com dışında. Senin sayende biraz işte daha önce Çin konuştuk, Rusya
evet.
konuştuk. Biraz böyle benim ilgilendiğim alanlarda kendimi ifade etme şansı da tanımış olursun bana. Çok sağ ol. Hindistan konuşacağız.
Evet. Şimdi çok önemli tabii, daha önce seninle de Çin konuştuk. Sen Asya konusunda uzmanlaşmaya çalışan bir gazetecisin. Bu Hindistan'daki mesele de gerçekten önemli. Çünkü tarihin en büyük grevi. 150 evet. milyon deniliyor ama rakam da daha fazla. 2016'da çünkü aslında evet. Hindistan tabii kalabalık nüfuslu evet. bir ülke olduğu için böyle bir grev var yine. Ama bu seferki hakikaten 2 günlük bir genel grev. Bankacılık, finans, hükümet sektörleri, ulaştırma, fabrikalar, yok enerji vesaire. Ve hakikaten baktığımızda Hindistan tabii önemli bir Asya ülkesi. Her açıdan çok, önemli bir çok. Ülke. Sadece büyüklüğü, nüfus genişliği ya da işte teknoloji alanındaki beyin kapasitesi ile değil. Özellikle işte Çin'in bu kurmaya çalıştığı
İpek yolu.
İpek yolu, yeni İpek yolu denilen kuşak ve yol girişimi için önemli bir ülke. Oradaki rekabet açısından alacağı yön önemli olan bir ülke. Ve aşırı sağcı diye anabileceğimiz bir hükümeti var.
Evet.
Narendra Modi hükümeti epeydir başta ve liberalleştirme politikaları dönüp dolaşıp, bir de üstelik federal bir sistem var değil mi? Eyaletler var ve hatta komünist yönetimin bulunduğu eyaletler de var. Ama tabii hükümetin, merkezi hükümetin politikaları her şeyi belirlediği için onların da yetkileri sınır. Sen biraz daha açarsan daha iyi olacak. Şimdi 10 tane sendika benim anladığım. Bağımsız federasyonlar. Çiftçiler de dahil olmak üzere. Bütün Hindistan 2 gün boyunca bütün Hindistan greviyle hayat durduruldu ve liberalleşme politikalarının çok feci sonuçları var. Kolay değil dünyada bu kadar milyonlarca, yani bir yerde grev yapmak artık çok kolay olmuyor. Haberlerini de çok duymuyoruz. Sen beni aradığında telefonda söylemiştin. Fransa'da, Paris'te 25 bin insan sokakta gösteri yapıyor. Bütün dünya gözünü ayırmıyor. Evet. Ama orada 150-200 milyon insan greve çıkıyor. Kimse umursamıyor demişti.
Tam da bunu söyleyecektim. Bir şey bu. Yani küçük haber bile olmuyor bizde. Çok Avrupa merkezci bir alanda, yani biz Avrupa ülkesi olduğumuz için tabii daha çok bakıyoruz ama bizim bir yanımızda Asyalı ve Asya çok büyük bir önem kazanıyor. Hindistan, yani senin de vurguladığın gibi çok önemli. Yani şöyle söyleyeyim, Çin dünya nüfusunun %18.5'i, Hindistan'da 17.5'i. Yani arada zannedildiği kadar büyük bir fark da yok. 1 milyar 322 milyon insandan bahsediyoruz burada Hindistan dediğimizde.
Evet.
Yani Çin'de 1 milyar 389 civarında.
Evet.
Yani ikisi de 1.400 değil. Bu Endonezya'yı, Bangladeş'i, Pakistan'ı, Filipinler'i kattığımızda burası dünyanın yarısından fazlası.
Evet.
Ve burada olan olaylar nüfus olarak yarısından fazlası olduğu gibi ekonomik olarak da çok büyük ve bütün dünyayı etkileyen olaylar. Yani bu grevi sadece Hindistan içerisinde işçilerin bir grevi, işçilerin bir karşı çıkış olarak görmemek lazım. Bu dünya tarihsel önemi olan şeyler bunlar. Bunların kavranması zor oluyor.
Evet.
Sen bunu Asya'ya da bir şey veriyorsun. Bu sayede insanlar biraz seni dinleyenler.
Peki ne oldu şimdi bu neoliberal politikalara karşı deniliyor. Modi hükümeti sessiz. Ben baktım tekrar bir açıklama falan da görmedim.
Evet.
Ama öte yandan şunu anlıyoruz. Biraz detaylı okuma yaptığımız zaman parlamentoda bir sendikalar yasası var.
Evet.
Tamamen sendikaları güçten düşürecek. Şimdi bize bir işçilerin elinde sadece satabilecekleri emekleri var.
Evet.
O emeklerini satmakta bir sıkıntı yaşadığı zaman kullanabilecekleri grev var. Grev demek hayatı durdurmak demek.
Evet.
Hayatı durdurmazsa grev zaten bir anlamı yok.
Aynen.
Kimse umursamaz.
Aynen.
Hayatı durduracaklar ki dertlerini anlatabilecekler ama anladığım kadarıyla bütün böyle aslında Hindistan'ın kurulması 1947'deki bağımsızlıktan bu yana kamucu politikaların hepsi çöpe atılıp onun yerine bütün devlet sektörleri dahil olmak üzere her şeyi özelleştiren bir Modi hükümeti var. Bu Modi hükümeti buna itiraz edecekleri önünü kesmek için de sendikal mücadeleyi tamamen yok edecek bir takım önlemler de almaya çalışıyor. Nedir bu? Ne oldu? Buraya, buralarına mı geldi? Niye Hindistan'da böylesine büyük bir tarihsel bir greve gittiler?
Ceda'cığım, bu noktada bir 3 tarihe vurgu yapmak lazım. 1947'yi sen söyledin, bağımsızlık tarihi. 1991, ikinci çok önemli tarih. Nedir? Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin çöküşü. Ve neoliberal politikalar Hindistan'da Modi ile başlamadı.
Tabii.
1991'de başladı.
Tabii.
Çok yaygın bir özelleştirme. Dediğin gibi kamucu bir yapı kurmuştu Gandhi. Daha sonrası Nehru bunu devam ettirdi. Fakat Indira Gandhi, Nehru'nun kızı bir nepotist bir şeye çevirdi bunu. Yani burada sadece Sovyetlerin çöküşü tek başına değil, bu nepotizme olan tepki 1991'de 1947'den itibaren Kongre Partisi'ni, yani 1947'den beri esas olarak Hindistan'ı yöneten parti, evet, bazen tek başına bazen koalisyonlarla, evet, devre dışı bırakmaya başladı. Şimdi o noktada Modi tam 1991'in çocuğu. Şöyle, bu ne demek? Şöyle, bu şeye başladığı zaman Hindistan devleti, tabii çok köklü bir devletten bahsediyoruz aslında. Sonra sömürge de olsa ciddi bir devlet geleneği var. Devletler ne yapar böyle koşullarda? Büyük bir neoliberal şeye geçtiği zaman, yönelime, Hindistan herhangi bir ülke değil, komünist hareketin çok güçlü olduğu bir ülke. Hı hı. Bunu nasıl önleyebiliriz? Bir kontur gerilla ve milis kuvveti. Hı hı. Yani işçileri ezecek bir kuvvet hazırlamaya çalışıyor. Ve bunlar gerçekten faşistler. Yani faşizmin tam kelime anlamı. Yani
Guwahati'ye Yanata'yı...
Aynen, Guwahati de en önemli. Ve Guwahati faşizmin merkezi orada. Ve Modi orada yetişiyor. Hı hı. 1991'in çocuğu dediğim bu. O politikaların devamıdır. Hı hı. Yani bizdeki eski, hani ülke ocaklarını, yani kimseyi rencide etmek istemem, eski haline benziyor.
Milliyetçi, Hindu milliyetçisi olduğunu
aşırı
herhalde.
Aşırı Hindu milliyetçisi, aşırı Hindu milliyetçisi, şeriatçı diyebileceğimiz ölçüde dindar, hı hı, bir şey yapı. Ve Modi oradan yetişen, yani ne derler, grassroot politikacısı derler ya, hı hı, hani alttan yetişen, hı hı, bir adam. Yani Gandhi'ler hep Gandhi ailesi, yani Nehru'nun bir şekilde akrabası değilsen hani devlette bile iş bulman çok zor yani. Böyle bir, hı hı, dönemden 91'den itibaren bu eğilim güçleniyor ve yeni bir parti, yani Hindistan'da köklü bir parti değil, Modi'nin başında olduğu parti, hı hı, Halk Partisi, adı da Halk Partisi, evet. Fakat 2014'te Modi en sonunda iktidara geliyor bu partiyle, hı hı, birlikte. Ve neoliberal politika artık gemi azıya alınıyor, yani inanılmaz bir şey, vahşi kapitalizm, hı hı. Ve burada şöyle anti-emperyalist söylemleri varmış gibi gözüküyor, milliyetçi, ama şöyle aslında Avrupa'nın bir takım düşünsel pis işlerini yapıyor. Yani dünyadaki şöyle bir şey düşünelim, iş bölümü, Çin, Endonezya falan daha mavi yakalı şey işlerini yaparken, Çin şimdi oradan çıkıyordu, onu da konuşmuştuk, Endonezya, Filipinler falan, bunlar da mesela nedir? Call center'lar. Yani Amerika'da, hı hı, bir call center aradığınızda aslında Hindistan'a bağlanıyorsunuz. Hı hı. Ve milyonlarca insan burada çalışıyor. Ama bunlar artık şunu görüyorlar. Hindistan'da aynı işi yapanla Yunanistan'da aynı işi yapan arasında 10 kat fark var. Hı hı. Ve bunlar aptal değiller. Bunlar İngilizce biliyorlar. Dünyayı takip ediyorlar. Hı hı. Bunlar bilişim sektörü çalışanı. Microsoft'un ya da Apple'ın çeşitli yazılımlarının taşeronlaştırarak yan yazılımları, bunlar ciddi iş yükü olan şeyler, hı hı, hep Hindistan'da programcılara yaptırılıyor. Ve Modi bunları tam baskı altına tutmaya yönelik bir politika izliyor. Yani şöyle, aslında emperyalist devletlerin çıkarlarına uygun, yani emperyalist şirketlerin daha doğrusu çıkarlarına uygun, hı hı, ve sürekli bu sendika hakkını şey yapmaya çalışıyor. Diyoruz rekor, insanlık tarihi rekoru, 200 milyon lira. Rekor 2 sene önce yine 2016'da yine Hint işçilerine aitti.
Evet, 180
milyondu. Bu şimdi 150 ile başladı. Dün itibariyle 50 milyon daha katıldı. 200 oldu. Hatta bugün grev aslında bitti. 2 günlük uyarı grev. Bugün de köylüler sokakta.
Evet. Şimdi, orada da çok ciddi intiharlar. Mesela tarım sektörüyle ilgili baktım.
Korkunç.
Şimdi biz Türkiye'de de tarımı çok konuşuyoruz.
Korkunç.
İnanamadım. 300 bin tarım işçisi intihar etmiş. 350
bin diyorlar, evet.
İnanılır gibi rakamlar değil. Ama bütün bunlar tabii tarım sektörüne gerekli yatırımların yapılmaması ve ekonomik vaatlerin zaten tutmamasından kaynaklanan, insanların düştüğü zor durumda üreticilerin bu hale gelmesi. Yine neoliberal politikalarla bağlı. Nasıl oluyor 300 bin insan? Yani biz de böyle şeyler mi göreceğiz diye insan korkuyor.
Ya şimdi tabii ölçekler çok büyük olduğu için orada biraz şaşırıyoruz, evet, yani. Hani biz 81 milyonluk bir ülkeyiz. Yani Hindistan'da herhangi bir eyalet 81 milyon değil. Evet. Her eyalet, evet, daha büyük, evet, yani.
Ama hani, yine de 300 bin çiftçinin 350 bin çiftçi intihar etmiş.
Çok
yani
yüksek,
olacak,
evet,
iş değil.
Şimdi Ceyda, Hindistan, şöyle diyorum ben arkadaşlarla konuşurken de, herhangi biriyle konuşurken de. Şimdi Çin'i de konuştuk, Rusya'yı da konuştuk. Asya ülkeleri değişik geliyor falan ama Hindistan çok kolay anlaşılabilecek bir ülke değil. Hı hı. Yani bu dünyada değil gibi. Yani bu gezegende değil gibi. Yani biz orada Marksist çözümleme yapmakta falan da zorlanıyoruz. Yani bizim klasik sınıf anlayışlarımız oraya tam uymuyor. Asya tipi üretim tarzıyla da açıklanamıyor bazı özellikle. Yani Hindistan özel olarak çalışmak gerekiyor. Niye? Burada kast sistemi diye bir şey var. Hı hı. Ve bu çok acayip bir şey. Yani biliyordur dinleyenlerimiz. İşte Brahmanlar var, daha savaşçı sınıf var, şey var. Bunun en altında dokunulmazlar diye bir ekip var. Dokunulmaz demek şu demek. O kadar pis ki dokunma yani. Hı hı. Dokunmuyor yani. toplumun tamamen dışında. Ve çiftçilerin bir kısmı bu durumdalar. Toprak ağaları var başlarında ve normal serfliğin, yani bizim bildiğimiz feodal serfliğin ya da Türkiye'deki ağlı,
onun da çok ötesinde.
Çok ötesinde. Yani bunlar yani gerçekten aç bırakılarak çalıştırılıyorlar. Yani aç bırakılarak çalışıyor. Bilinçli olarak aç bırakılarak çalışıyor. Yani bu intihar eden çiftçiler açıktan ölüyorlar zaten. Yani 30-40 yaşında ölüyor bunlar. Yani bunların ortalama yaşam ömrü 40 sene. Yani bu tahammül edilebilir bir şey değil. Ondan sonra yani bunların çocukları satılıyor. İyi çocuk, yani biraz düzgünse çocuk, güzelse satılıyor. Ve son dönemde şu başladı. Buralara sanayi girmeye başladı. Ve ağ için toprağın bir önemi yok yani. Satıyor toprağı. Sattığı zaman ne oluyor bu? İşçi falan yapmıyorlar bunları, dokunulmaz oldukları için. Bunları atıyorlar oradan. Sürüyorlar. İnanmayacaksın. Bunlardan daha kötü durumda olan insanlar var Hindistan'da. Onlar da nerede? Muson ormanlarının içinde yaşıyorlar. Dünyayı bilmiyorlar. Yani böyle bir şey oldu. Mesela radyo olduğunu bilmiyorlar. Bu kadar şey. Ve bunları da kim örgütlüyor? Naskalit hareket. Çok ilginç. Naskalit hareket. Mao'cu bir hareket. 72'de Çarumazumdar tarafından başlatıyor. Dünyada okuma yazma bilmeyen, hatta dilleri hepsinden farklı olan bir ekibi örgütlüyor. Bunlar da şu anda tabii ABD tarafından, Birleşmiş Milletler, hatta işte NATO tarafından terör örgütü olarak kabul edilen bir gerilla savaşı sürdürüyorlar bu bölgede ve çok etkili. Şimdi Modi'nin başlattığı bir başka şey de Red Hat, Red Hunt denen kızıl takip. Kızıl takip dediği şey kızılları öldüreceğiz yani şeydeki ve o bölgede napalm benzeri kimyasal da kullanarak ormanı yakıyor komple. Yani gerilla orada barınamasın diye. Şimdi burada bunun da bir rahatsızlığı var. Şöyle, bizdekinden farklı olarak, mesela bizdeki PKK'ya bakıştan farklı olarak, aynı etnik fark olmadığı için şehirdeki bir Hintli bunlara düşman değil. Ben şimdi buraya gelirken Mumbai'de yaşayan iki arkadaşımla da konuştum. İki farklı arkadaşımla. Bunları çok net, yani bunlar bildiğim bilgilerdi ama orada yaşayan birine teyit ettirmek istedim. Yok diyor, burada öyle bir düşmanlık yok. Çünkü onlar da Hindu. Yani ya da tribe o.
Peki şimdi bu kadar kızıl derde olması bu, aynı zamanda Hindistan federal bir idareye sahip ve komünist eyaletler de var Hindistan'da.
Aslında seçim kaybettiler. Şöyle, Kerala'da uzun süredir, çok uzun süredir.
Kerala, evet değil mi orası?
Kerala eyaletinde. Hatta iki eyalette çok uzun süredir Hindistan Komünist Partisi Marksist'in başbakanı vardı. O eyaletlerde başbakan oluyor, yani o düzeyde özellik var. Fakat son seçimde orası da yani şimdi sol demokratik koalisyon diye bir şey kabul edildi. Yani kongre
sol
partisi.
Sol demokratik cephe.
Kongre partisi de şey var içinde, ondan sonra hatta falan.
Muhalefet toplamı.
Muhalefetin toplamı. Yani Modicilerin dışında herkes var. Ve Hindistan Komünist Partisi onu destekledi. Artık başbakan onlardan değil. Kerala dahil. Hiçbir yerde şu anda şey yok. Fakat çünkü gerilla biraz onları şey yaptı. Boykot etti orayı orada. Onun bir etkisi oldu. Fakat şimdi şeye gelirsek, yani ne rahatsız ediyor bu kadar? Şimdi onun sendika neye rahatsız ediyor? Aslında sen değindin. Sendikaları grev yakma hakkını elinden alıyor. Hindistan çok ilginç olmakla birlikte çok örgütlü bir ülke. İşçiler açısından. Her partinin bir sendikası var. Tarihsel olarak. Ve Modi'nin partisinde bir sendikası var. Ve çok ilginç bir şey söyleyeceğim. Komünistler falan çağrı yapmadı buna. Modi'nin sendikası çağrı yaptı.
Enteresan.
Çok iyi, enteresan. Modi'nin, şimdi Modi'den şöyle bir rahatsızlık olmaya başladı. Biraz önce retant derken onu da söylüyordum. Devlet harcamaları çok arttı. Yani askeri harcama arttı. Çin'le yarışacağız diye, yani Pakistan'la yarışacağız diye, onlara karşı nükleer dahil olmak üzere silahlanma harcaması arttı. İşte dediğimiz gibi bu şeyler çok arttı. İşte özelleştirmeler, şunlar bunlar. Çok önemli bir şey kısılıyor. Hindistan halkını ayakta tutan, aslında alt temelde bu var yani, sendikanınca rezervasyonlar. Rezervasyonlar çok bilinmiyor. Gandhi döneminde aslında Dalitleri, yani dokunulmazlıkları korumak için, dokunulmazlar denen toplumun en altını korumak için çıkartılmış yasalar. Şöyle, ikimiz üniversite sınavına girdiğimizde siz Dalitseniz, ben Brahmansam, yani üst sınıftansam, size bir şey veriliyor. Ek bir pay veriliyor. Yani ben 60'la giriyorsam, 90'la giriyorsam siz 60'la giriyorsunuz. Bunlar bütün şeyler bir süre sonra Nehru döneminde herkese verilmeye başlıyor. Herkes derken kastın hepsine. Kim dışarıda kalıyor burada? Müslümanlar, tribe'lar, Hristiyan ciddi bir kesim var. Onlar ve Sihler. Bunun dışında Hindu nüfusun tamamı rezervasyonlardan faydalanıyor. Değişik oranlarda olmak üzere. Fakat rezervasyonları ortadan kaldırmak istiyor Modi. parça parça. Yani devlet bütçesini denkleştirmek için, pardon çok ufak bir şey söyleyeceğim. Şimdi Modi'nin sendikası bu çağrıyı yaptığı anda 10 tane sendika hemen bir araya geldi. Uyarı greviyle başladılar ama iş bitmedi. Şimdi ülke çapında bir isyan hazırlanıyor. Köylüler niye bu işin içinde diyeceksin. İşte şey, rezervasyonlar kalkıyor. Bu çok önemli bir şey. Şimdi 2019'da seçim var. Niye sessiz kalıyor? Çünkü bir şekilde yani bunu bir telafi etmek, bir geçiştirmek zorunda. Kendi tabanı da artık tepki gösteriyor. Yani tamam hepsi faşist tabanı ama faşistler de yani ekmekçi derdindeler yani. Böyle bir sıkıntı var.
Çok büyük sıkıntı bekliyor bu durumda. Modi'nin işi kolay olmayacak. Bir yandan da Amerika ile işbirliğini arttırma, Çin'le rekabet meselesi vardı ama öte yandan Çin'in de el uzatmaya çalıştığını görüyoruz. Çin Pakistan'la daha çok yakınlaşıyor herhalde. Biraz dış politik olarak bakarsak. Bir iki dakikamız daha kaldı toparlayarak.
Çok kısa bir şey söyleyeyim. O Çin meselesine daha değinmem lazım. Senin daha iyi bildiğin gibi bu büyük bir kuşak ve bir yol başlarken bütün dünyadan devlet başkanları çağrıldı. Bizim devlet başkanımız da gitti. İşte Cumhurbaşkanımız çok da iyi ağırlandı, Recep Tayyip Erdoğan. Modi gitmedi. Dışişleri Bakanı yolladı. Yani bu Çin'e karşı bir tepkiydi. Hemen arkasından bir sınır çatışması oldu. Taş attılar birbirlerine. Çinli askerlerle, Hindistanlı askerler, Hintli askerler. Çin bunun üzerine Pakistan'a doğru, aslında Çin Hindistan'la da çok yakındı.
Tabii.
Ama Pakistan'a doğru bir yönelmeye gitti. Bu da Modi'nin daha fazla silahlanma harcamasına yol açmıyor. Son iki çok kritik şey söylemek zorundayım. Sihler, Hristiyanlar, Müslümanlar çok rahatsız. Ve bu faşistler bir etnik temizliğe girişebilecek ölçüde azgın durumdalar. Yani çok tehlikeli günler bekliyor Hindistan'ı sosyal patlama açısından. Eşiğinde.
Tabii bu kadar büyük bir ülkede böyle bir sosyal patlama olduğunda iş etkileri diyelim Asya çapında daha da fazla olacaktır herhalde. Biraz da dünyanın hani Orta Doğu'da elbette Suriye krizi vesaire üzerinden bizi de çok yakından ilgilendiren asıl mesele bu. Ama Trump bile işte Çin'e yönelik olarak bir bakış geliştirmeye çalışıyor. Obama'dan bu yana bir Asya pivot politikaları var. Bir türlü hayata da geçiremiyorlar ama Hindistan gibi bir ülke herhalde orada çok çok önem taşıyor diyeceğim. Süremizi de süremizi de aştık birazcık. Açtık, haberler için bekleyecekler. O zaman ünlü bir şarkıyla 1951 miydi? 50'lerden kalma diyelim. Avare avare avare mu? aslında Türkiye'de de çok yakından bilinir.
Film onunla olarak çok 1950'lerde annemlerin geçti.
Tabii. Ama bir kuşaklar tabii, bilir bunu değil mi? Evet. Onunla veda çok edelim. Meriç'le Hindistan'ı anlamaya çalıştık, konuşmaya çalıştık bu dünya programımızda. Bakalım bu grevin arkası nasıl gelecek, hep beraber anlamaya devam edeceğiz, anlamaya çalışacağız. Yarın görüşmek üzere, hoşça kalın diyelim. Teşekkürler Meriç.
Çok teşekkür ederim.
या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ घर बार नहीं संसार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं उस पार किसी से मिलने का इकरार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं मुझसे किसी को प्यार नहीं सुनसान नगर अनजान डगर का प्यारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ गर्दिश में हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आबाद नहीं बर्बाद सही गाता हूँ खुशी के गीत मगर गाता हूँ खुशी के गीत मगर जख्मों से भरा सीना है मेरा हंसती है मगर ये मस्त नजर दुनिया मैं हूँ आसमान का तारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ आवारा हूँ
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de, Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de.